Herkese merhaba, ben Erdi Özağ.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Mobility'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün önemli bir gün çünkü ülke olarak Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Yeni Cumhurbaşkanı. Muhtemelen bu videonun yayınlandığı saatler itibariyle 3 aşağı 5 yukarı aslında belli olmuş olur ama yarın itibariyle, yani pazartesi itibariyle memleketimiz yeni bir döneme girecek gibi görünüyor. Umarız bizler için en hayırlısı, en sağlıklısı neyse bu olur diyerek programımıza başlayalım. İlk haberimiz akıllı telefonlar için yeni bir silikon haberi. Dünyanın en küçük grafik işlem biriminin Japon DMP firması yakında duyurmak üzere. Bunun akıllı telefonlar açısından ne önemi var derseniz aslında çok fazla önemi yok. Çünkü bu grafik işlem birimi daha çok giyilebilir cihazlara hedef alan bir çözüm. Çünkü örneğin akıllı telefonlarda kullanılan grafik işlemcilerle kıyaslandığı zaman onların sadece 20'de 1'i kadar bir boyuta sahip olduğunu görmekteyiz. Nerede kullanılır? Akıllı gözlükler, akıllı saatler, belki akıllı ayakkabılar, tişörtler.
Her yerde o kadar ufak ki her yerde kullanılabilecek bir şey. Şimdi mobil cihazdaki GPU'lar zaten çok büyük değillerdi. Nanometre boyutundaki transistör sayılarında işte birkaç milimetre karelik alanda kullanılabiliyordu ama şimdi tişörtten bahsediyoruz, işte gözlük bahsediyoruz ki gözlük deyince de akla Google Glass gibi bir şey gelmesin. Hani bildiğimiz gözlük çerçevesine sahip, o inceliği, o hatlara sahip ürünler içerisinde yer alabilecek bir şey olacaktır bu. Böyle olunca ufaklık ve tabii ki az enerji tüketimi çok ön plana çıkacak. Bu da zaten 0.5 milimetre çarpı 0.5, yani 0.25 milimetre karelik zar alanıyla da 28 nanometre için konuşuyoruz. Gerçekten şu andaki hepimizin
İnanılmaz
bilebileceği
ufak, çok ufak. Oldukça ufak bir GPU yapmışlar. Şimdi bu firma, DMP firması, Digital Media Professionals olarak aslında tam açıklamasını yapabiliriz. Japonyalı bir firma. Daha önce Pika 200 diye bir GPU'ları var bunun. Nintendo'nun popüler el konsolu 3DS'de kullanılan bir GPU. Bu tabii ki bu firma AMD, Nvidia'yı zaten bir tarafa bırakıyorum. Örneğin Qualcomm'un GPU bölümü ya da ARM'ın GPU bölümü kadar popüler ya da o kadar etkin ürünler ortaya koymuş bir firma değil. Ancak en nihayetinde şöyle bir durum söz konusu. Bugün akıllı saatlere bakıldığı zaman örneğin Apple'ınkini henüz görmedik. Ancak Android Wear tabanlı işte LG G-Watch, diğer taraftan işte Samsung'un Gear Live modeli, yakında çıkacak Motorola Moto 360 gibi saatlere baktığımızda bunların çoğunda Snapdragon 200 ya da Snapdragon 400'ün çok kırpılmış. Dolayısıyla çok da verimli olmayan ya da bu cihazlar için en baştan tasarlanmamış çözümleri olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu GPU ile birlikte muhtemelen bu saatler özel, belki tek çekirdekli, belki çift çekirdekli yeni platformlar oluşacak ve bunların içerisinde bunu görebileceğiz. Tabii ki şöyle bir durum var. DMP bu alanı tek değil. Giyilebilir teknolojilerin özellikle 2017'ye kadar ciddi bir patlama yapması bekleniyor. Muhtemelen pek çok firmada girer. Japonlar ne kadar bu işten ekmek yer onu bilemiyorum ama en nihayetinde her ürün grubuna özel çözümlerin çıkması önemli. Çünkü enerji ve pil tüketimi gibi unsurlar mobil cihazların hepsinin en kritik unsuru. Burada verimliliğin artması en nihayetinde son kullanıcıya yarar.
Tabii ilk olmaları belki bu noktada bir avantaj sağlayacaktır. Biliyorsun bu işlemcilerin geliştirme, grafik birimlerinin geliştirme süreci 3-4 seneye kadar gidebiliyor. Ki bunlar da büyük bir ihtimalle var olan mimarinin üzerinden gider. Ben biraz baktım bu senin bahsettiğin Pika 200'e, 3DS'de kullanılan grafik birimine. Hani tam olarak bu bizim o Unified Shader dediğimiz, yani birleşik shader yapısı olmamasına rağmen mesela vertex shader'larını programlayıp piksel shader haline değiştirebiliyorsun. Aslında bir bakıda aynı hibrit. Şey. Hibrit. Tam olarak o yapıya uymasa da farklı programlama tekniğiydi ki burada daha çok o cihazı, silikonu programlıyorsun nasıl çalışacağına dair. Farklı sonuçlar elde edebiliyorsun. Bu adamlar bu konuda büyük ihtimalle uzun zamandır çalışmalar yapıyorlardı. Belki şaşırtırlar bizi ve yakın zamanda böyle bir Android Wear'da saatte madde görebiliriz.
Tabii şunu bilmiyoruz. Hani bu GPU'nun tam olarak teknik özellikleri nedir? Örneğin çözünürlük desteği olarak ne kadar çözünürlük besleyebiliyor? Sonucunda akıllı saatlerden bahsediyoruz. Orada full HD gereksinim yok. Ama mesela diyelim destekleyebildiği çözünürlük 850'ye 480 mesela ya da 960'a 540 desteği var mı? Bunların hiçbirisini bilmiyoruz ama bu ayın sonunda gerçekleştirecek Computer Vision isimli bir seminerde teknik detaylarının da açıklanması bekleniyor. Dediğimiz gibi farklı ürünler için o ürünlere özel silikonların tasarlanıyor olması en nihayetinde kullanıcılar için de önemli bir kazanım olacaktır diyerek sıradaki haberimize geçelim. Sony tarafından bir haberimiz var. Xperia Z3 gelecek ama Z3 Compact'ı da göreceğiz biz. Z2 Compact'ı göremeyeceğiz gibi görünüyor. Ya da belki de Z2 Compact olarak Z3 Compact piyasaya çıkıyor olacak. Z1 Compact için ne dedik? Minik telefonları, yani abisinin ismini taşıyan daha küçük ekranlı telefonların en başarılısıydı. Evet. Çünkü bakıldığı zaman ekran boyutu daha küçük, tek elle kullanıma yatkın bir cihazdan bahsettik Z1 Compact için. Ama aynı zamanda Snapdragon 800 20 megapiksel kamera. Yani gerçek
hiçbir
anlamda
şeyden kırpmamışlar.
Hiçbir şeyden kırpılmayan, performans anlamında üst segmentin tüm olumlu kazanımlarını kullanıcılara veren ve aynı zamanda tek elle kullanılabilen, sadece erkeklere değil, boyut itibariyle hanımlar için de çok daha kullanışlı olan bir cihazdı. Z2 Compact olmadı. Çünkü Z1 Compact'a bakıldığı zaman Z1'den sonra çıktı zaten. Z1 Compact ve Z2 arasında çok az bir zaman farkı vardı gibi ama şimdi Z3'ü konuşuyor olacağız. 4.6 inçlik bir 720p ekran olacağı söyleniyor. 4.6 inç hani çok küçük mü? Değil aslında.
4.5'tu galiba ilk Z1 kompakt.
Evet öyleydi. Şimdi 4.6'dan bahsediyoruz. HTC One M7'nin 4.7 olduğunu düşünürsek eğer aslında geçen senenin bazı amiral gemisi telefonlarıyla aşağı yukarı aynı boyutta olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bu telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını getirdiği yapıyı da dikkate aldığımızda belki HTC One M7'ye yakın boyutlar da olabilir. Gerçi onda da boom sound'dan dolayı ekstra bir büyüklük söz konusuydu ama hani şöyle bir durum söz konusu. İyileştirilmiş tasarım, geliştirilmiş donanım, yazılım güncellemeleri derken yine bu boyutta 5.2, 5.5 inç boyutundaki cihazların performansını sunabilen donanım bir paket altında bizlere sunulacak gibi.
Şimdi Z2 Compact'ı niye pas geçtiler? Benim şöyle bir teorim var. Biliyorsun şimdi Eylül sonunda iPhone gelecek. 4.7 inç olacağını artık büyük ölçüde inanabiliriz. Öyle bir kanaat getirebiliriz. O da önemli. Z3 de artık çıkmış olacak ortaya iyice. Şimdi konuşuyoruz ama bu bir aylık süre içerisinde, 1,5 aylık süre içerisinde Z3'ü büyük ihtimalle daha net bir şekilde göreceğiz.
IFA'da göreceğiz herhalde.
IFA'da gördükten sonra şimdi iPhone'un karşısına Z2 Compact gibi bir şey koymak yerine en güncel modeller olan Z3 Compact'ı büyük ihtimalle koyacaklar. Ekranı 4.6 inç, 4.7 o segmentte şey. Biraz da çerçeveleri bu sefer ufak tutmayı başarabilirlerse.
Yani, ortaya çıkan bazı görüntüler çerçevelerin hafiften daha ince olduğunu gösteriyor aslında.
Gene kenarlar ama o yuvarlak Z2 ve Z3'te görünen biraz daha köşeli, yuvarlatılmış hatlara sahip.
Güzel olmuş Z1'e o yani. O Z2'de beni rahatsız eden unsurlardan bir tanesiydi.
O tarafı çözmüşler açıkçası. Fiyat tabii ne olacak? Büyük ihtimalle yine premium bir fiyat etiketine sahip olacaktır. Çünkü donanım olarak zaten bir şeyini kırpmamışlar doğru düzgün. Kamera tarafında da ekstra böyle bir hem yazılım hem de kamera anlamında bir şeyler eklerlerse bildiğin hani iPhone 6'nın karşısına rakip olarak koyabileceğimiz en her şeyiyle en yakın telefonlardan bir tanesi olacak.
Tabii hani RAM'i de özellikle görmek gerekiyor. 3 GB RAM acaba olacak mı cihazda onu merak ediyorum. Tabii Apple tarafında iPhone 6 bu cihazın rakibi olabilecek diğer platformun ürünü olacak. Ancak aynı zamanda Samsung'un eli kulağında muhtemelen el hareketi tekrar yapalım. Yakında çıkması beklenen Galaxy Alpha isimli cihazı var yine iPhone'a rakip olarak konumlandırılması beklenen 4.7 inç büyüklüğünde. Aynı zamanda ona doğrudan rakip olur gibi geliyor. Bekleyip görmek lazım. Fiyat anlamında tabii ki Z1 Compact hani boyutu itibariyle miniydi abisine göre ama fiyat anlamında çok mini değildi. Yani yine yüksek bir fiyattan çıkmıştı. Biz hepimiz 1400 liraları görmüştük, düşünmüştük daha doğrusu öngörmüştük ama bir baktık ilk etapta farklı bir fiyattan çıktı. Sonra biraz belki fiyat dalgalanması oldu ama resmi fiyatlandırma itibariyle beklediğimiz cihaz değildi. Bu arada Z3'ün de yani Z2'nin devamı olan modelinde 7.7 mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı söyleniyor ki hani kasayı oldukça inceltmeyi başarmışlar diyebiliriz o kasa kalınlığı itibariyle. Sony'de şöyle bir şey var.
Biraz da şey yapabilirlerse.
Hafifletebilirler cihazı belki. Orada şöyle bir durum söz konusu. Sony'de güzel olan taraf şu. Hani sürekli ürün güncellemesi tabii ki fikirler değişebilir. Bazıları teknoloji gelişiyor. Adamlar ne yapsın diyebilirler. Bazıları için bu kadar kısa döngü olmaması gerekir ama ürünlerin kısa sürede güncellenmesinin şöyle bir artısı var. Her üründe yapılan eleştiriler ya da göze batan eksikler bir sonrakinde giderilmiş oluyor. Şimdi 7.7 mm gibi bir değerlerden bahsediliyor. Hani son derece ince bir yapıda yine toza ve suya dayanıklı bir cihazı görüyor olacağız.
Boyut itibariyle gerçekten hani iddialı diyebileceğiz artık boyut anlamıyla da şey yapacak. Z1'de Z2'de ben ağırlığı biraz fazla buluyordum. Z1'de 170 gramlardı işte Z2'de benzer seviyelerde.
Onu daha hafifletilmişti ama en nihayetinde...
Biraz daha aşağı çekilmesi lazım çünkü hissediyorsun. Yani o ağırlığı hissetmeye başlıyorsun.
Tabii hani yani 150 gram olsun, 155 gram olsun fark etmez ama yani biraz daha çerçeveler tabii ince olması görsel anlamda daha güçlü bir unsur doğurabilir. IFA fuarında Sony aynı zamanda tablet Z3'ü de duyuracak. Tablet tarafında zaten incelik rekoruna sahip cihazlardan birisi. Hoş bugünlerde Galaxy Tab S ailesi Samsung tarafından Türkiye'de de satışa sunuldu. Onlar daha ince kalıyor ama muhtemelen Sony tekrar incelik yarışına dahil olabilmek adına Z3'te yine çok ince bir yapıyı da bizlere sunabilir diyerek sıradaki haberimize geçelim istersen. Bu arada biz ekip olarak IFA fuarında olacağız. Kalabalık olacağız hatta. Yani
hep
buradan
4 kişi
ben, Ender, Mesut ve Kaan hep birlikte gidiyor olacağız. Umarız tüm bu gelişmelerin hepsini tek tek ekranlarınıza getirmeye çalışıyor olacağız. Bizde şimdi fuar öncesinde Galaxy Note 4 lansmanı var 3 Eylül'de. Ona bizden Mesut yetişecek herhalde. Çünkü hepimizin gidiş takvimleri farklı. Biz yine de her halükarda hepsini ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Özel haber ve haberler ve videolar ile birlikte. Nokia'yı konuşalım istersen. Nokia tarafında Lumia 930 bugünlerde Türkiye'de piyasaya çıktı. Fiyat anlamında yine çok uygun bir fiyat değil aslında bakıldığı zaman.
Yani güzel bir telefon ama biraz belki fiyat tarafında daha az
olabilir. 1500 liraları falan görebilsek o cihazlarda. Ben geçen zaten videoda da söyledim yani. Bugün en hızlı telefonun 1750'nin üstünde olmaması gerektiğini düşünen bir kişiyim ama.
Hala 1200 lira G2 varken bir de.
Yani 1200 lira G2 varken işte aynı fiyat segmentinde Nexus 5'ler varken. Hani şimdi tabii ki farklı platformlar, farklı cihazlar, kasa kalitesi, kamera kalitesi, pil büyüklüğü pek çok farklı unsur var ama Yani dediğimiz gibi bugün en hızlı telefonu yapıyorsan maksimum 1750 lira bence. Hani gönül ister ki 1500 lira diyelim ama sonuçta vergisi var, şusu var, busu var. Bunları kattığımız zaman işin rengi değişebiliyor. Neyse Lumia 930 tabii ki Nokia tarafında amiral gemisi telefon. Lumia 1520 büyük ekranlı amiral gemisi. Lumia 930 da işte 5. segmentindeki amiral gemisi. Alt ürün gruplarında muhtemelen Nokia ya da Microsoft diyelim artık biz ona dolduracaklardır diye düşünüyoruz. Bunlardan bir tanesi Lumia 730 olacak. 720 değişik bir telefonu çünkü hani uygun fiyat segmentine alan bir telefonda ama kamera tarafında mesela Nokia'nın üzerine çalıştığı evet, telefonlardan bir tanesi.
Fuarda biz özellikle bayağı Nokia şey yapmıştı, kamera değmişti.
Özellikle vurgu yapmıştı. Şimdi 730 gelecek, bakıldığından güncellenmiş donanımlardan bahsedebiliriz. Hani tasarım anlamında da biraz Nokia'nın yeni tasarım anlayışının, Microsoft'un sürdüreceği yeni tasarım anlayışından bazı izler taşıyor. Windows Phone 8.1 zaten default standart olarak gelir bu cihazla birlikte. Genel görünüm olarak da hani farklı sızıntı görüntüler var. Ben yeşil rengini gördüm.
Yeşil. O 5 ve 6 serisindeki 500-600 serisindeki yeşil aynı bu lime dediğimiz hani böyle yeşil limon aynen rengine.
Nokia'nın sevdiği bir renkti o zaten.
Çok farklı güzel modellerde
kullandı. Evet, farklı da bir renk. Muhtemelen ekran 4.7 inç olacak. Donanım olarak bakıldığında mütevazı bir donanıma sahip olacağını öngörebiliriz. Fiyat anlamında umarız uygun olur. Çünkü Windows Phone tarafına bakıyorsunuz en çok satan telefon Lumia 520. Neden? Uygun fiyat, kabul edilebilir performans.
Operatörler çok sevdi.
Operatörler
tarife
sevdi.
Tarife 3 lira 5 lira ekstra şeylerle rahat rahat insanlara dağıttılar.
Yani hani benim zaten oradaki düşüncem şu. Windows Phone ile birlikte tabii üst seviye cihaz yapabilirsin ama bir tane Lumia 930 yaptıysan 500 lira, 600 lira, 700 lira farklı özelliklere sahip giriş seviyesi, orta segmente yakın telefonları yığman gerekiyor ki çok daha geniş kitlelere erişebilirsin.
Zaten 300 bine çıkmış uygulama sayısı Windows Phone'da. Onu da hani bir kısa alt başlık olarak ekleyelim. 7 serisi ve 8 serisi biraz böyle üvey evlat muamelesi gördü bence. Çünkü 500-600 serisi zaten şeyde.
7 olmasa bile 8 bayağı
8
arada
bayağı
kaldı.
8 kaynadı. 7 ona göreceli olarak biraz daha ön plana çıktı ama onu da çok görmedik. 730'da belki bunu durumu biraz değiştirmeye başarabilirler. Çünkü işlemciyi falan da artık güncelleştirmişler. Hani 1.3 GHz'de yanlış hatırlamıyorsam 4 çekirdekli işlemciye terfi edecekler. Ha, grafik birimi hala Adreno 305 ama en azından genel bu yeni 8.1 güncellemesinin ardından performansa olumlu katkı sağlayacaktır o eski mimariye kıyasla. Kamera tarafı artık biliyorsun selfie, öz çekim yürüdü gidiyor. Her telefonda artık böyle Çinliler zaten 8 megapikseller. Hani yakında 10-12'leri bizlere gösterecekler büyük ihtimalle. Nokia'da o taraftan, Microsoft'da o taraftan işte güzel bir şey yapmış. Tabii 5 megapiksel diyorlar ama lensi nasıl, görüş açısı nasıl, işte nasıl resim çekiyor bunlar da önemli. Ama en azından şeydir, o konuya eğildilerse büyük ihtimalle ortalamanın üstü bir görüntü kalitesi elde edebiliriz ön kameradan.
Evet, genel olarak bakıldığında 5 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kameranın olacağı söyleniyor. Arka kamera konusunda şu anda %100 doğru diyebileceğimiz bir bilgi yok ama 730'da yakın zamanda lanse edilecektir diye tahmin ediyoruz. Belki IFA ile birlikte de duyurusu gerçekleştirilebilir. Sonucunda yakında büyük bir etkinlik olacak Nokia'da, daha doğrusu Microsoft'ta öyle zannediyorum ki yeni modellerini eş zamanlı olarak duyurur. Microsoft cephesinde yeni telefon planları var aslında. Üst segmente yönelik yeni bir telefon, selfie odaklı yeni bir telefon, öz çekim odaklı yeni bir telefon olacağı şeklinde bir tane çok yüksek donanım özelliklerine sahip cihazın olabileceği söyleniyor ama bunların hepsini bekleyip de görmek gerekiyor diyerek sıradaki haberimize geçelim istersen. Qualcomm cephesinden, daha doğrusu Samsung ve Qualcomm işbirliği ile ilgili IFA fuarındaki muhtemelen en flash telefon ya da telefonlardan bir tanesi Galaxy Note 4 olur diye düşünüyorum. Çünkü son 2 senedir Samsung, 3 senedir yeni notlarını IFA fuarında tanıtıyor. Note 4'ü de 3 Eylül itibariyle Almanya'da tanıtılacağını göreceğiz. Qualcomm'la Samsung'un özel bir işbirliği yaptığı ve bu işbirliği çerçevesinde Galaxy Note 4'te Snapdragon 801'in, daha doğrusu 805'in kullanımına dair olarak Qualcomm'un özel bir indirim verdiği söyleniyor. Galaxy S5'te kullanılan Snapdragon 801 AC'nin birim başı maliyetinin 40 dolar civarında olduğu öngörülüyordu. Snapdragon 805'in biraz daha pahalı olacağını düşünebilirsek tamam. Eğer.
Hatta belirgin bir şekilde bile pahalı olabilir yani. 55-60 dolar civarında bile olabilir. Çünkü 805 top chipset şu anda.
Yani evet, bakıldığı zaman pin uyumu var vesaire. Snapdragon 801'in aslında yerine gelebilecek bir platform. Tabii Galaxy Note 4'ün yüksek çözünürlüklü ekranını besleyebilecek Adreno 420 gibi artıları da beraberinde getiriyor. Özel bir indirim olduğu söyleniyor. Bu indirimin oranı hakkında bir değer yok, rakam yok ancak çift taneli değerlere ulaşabildiği söyleniyor. Yani örneğin misal veriyorum %20 gibi bir indirim yapıldığı söyleniyor. Tabii Galaxy ailesi, Galaxy Note ailesi, Galaxy ailesi içerisinde büyük başarıya sahip. Hani S4, S5, S3'ü eleştirebiliriz ama Note 2, Note 3 hep üstüne koya koya giden bir seri oldu. Hatta Fabian segmentinin de en popüler cihazı olmayı başardı diyebiliriz. Adını veriyor. Zaten o segmenti başlatan cihazdır aslında Galaxy Note bakıldığında. İlginç bir telefon olacak. Çünkü Samsung tarafında da son 2 yılın mobil taraftaki en kötü finansal değerleri ortaya çıktı. Galaxy S5'ten çok aradıklarını bulamadıkları aşikar. Note 4'e aslında biraz daha kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Ha, S5'in yapamadığını Note 4 yapar mı? Bunu bekleyip görmek gerekiyor. Çünkü Note 4 de en nihayetinde geçmiş senelerde tasarım başlayan bir telefon. Yani hani vay Ağustos'taki finansal rakamlar kötü çıktı. Note 4'e hemen şöyle yapalım diyebilecek bir durumları yok zaten bakıldığında. Ama Snapdragon 805, 3 GB RAM. Ekran boyutunun değişmeyeceği söyleniyor. 5.7'de ki zaten değişmesin artık.
Artık yani sınırı çünkü 6'ya doğru yaklaştıkça zorlanmaya başlıyor biz. Hani o 5.3'le başlayıp 5.5, 5.7 bu sefer 5.9 yiyemez. Çünkü hakikaten 6 inçlik telefonları biliyorsun. Tepsi gibi kocaman telefonlar oluyor.
Aynen öyle.
Belki hani ekranı şöyle büyütebilirler diyeceğim. Çerçeveleri biraz daha inceltilir. İşte 5.75 falan kağıt üzerinde biraz daha büyümüş gözüküyor. Hem de telefonun boyutları çok fazla şişmez ama o da olmayacak gibi ki 5.7 bence zaten şu an Note 3 kullananların da sevdiği bir boyuttur. Daha fazla üstünde de zorlamak yani kullanıcıları biraz ürkütebilir.
Tabii şu da var. Şimdi bu telefonda 2K ekran olacağını bekleyebiliriz. 2K ekran telefonlar var mı? Var işte G3 var. Kore'de satılan Galaxy S5'in LTE versiyonu ve Çin'de satılan Vivo X-Play 3S gibi cihazlar var. Galaxy Note 4'ün de uluslararası piyasalara çıkacağını öngörebilirsek eğer Adreno 420 ile birlikte 2K'da en yüksek performans veren telefon olacağını aslında söyleyebiliriz. Şu an için bunlardan ibaret aslında. Zaten lansmanda da şurada aslında 3 hafta gibi bir süre kaldı aşağı yukarı.
Eli
kulağında gibi diyelim. Zaten IFA fuarında cihazla ilgili videoları sizlerle paylaşıyor oluruz. Bu arada Galaxy Note 4 ile birlikte Samsung'un Gear Solo adını verdiği bir yeni akıllı saat duyuracağı da söyleniyor. Bu Gear Solo'nun Gear serisi diğer akıllı saatlerden farklı ise telefona ihtiyacınız yok. Muhtemelen SIM kart takılabilen, başlı başına bir akıllı cihaz gibi kullanabileceğimiz bir saat olabilir. Aynı zamanda Oculus Rift benzeri bir artılmış gerçeklik gözlüğünü de yine aynı fuar çerçevesinde Samsung'un tanıtabileceği söyleniyor. Dediğimiz gibi fuarda olacağız. Bunlara denk gelirsek hepsiyle ilgili videoları zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Sıradaki haber LG'den. Bence güzel bir haber. Kullanıcıları sevindirebilecek bir haber. LG gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamada şunu söylüyor. Diyor ki gelecekteki telefonlarımızda bootloader'ı açacağız diyor. Kilidi kaldıracağız diyor. Bu güzel neden güzel dersiniz eğer artık custom ROM dediğimiz bir grubun, kişilerin yaptığı özel ROM'ları cihazlara çok daha kolay bir şekilde kurabileceğiz.
Bu açıklamaya ben biraz sevindim ama biraz da acaba hakikaten o bizi heyecanlandırdığı kadar bir etki oluşturacak mı? Onu da biraz düşünüyorum. Çünkü LG bu işte ilk değil. Motorola zamanında demişti. İşte başka HTC demişti bootloader'ları açacağız falan. Bu zaten aslında açılabiliyor şu anki durumda ama biraz daha kolay bir hale getirecekler. Kendileri bir sunucu
özel
kuracaklar.
Özel menüsü bile olabilir yani.
Kendileri bir sunucu kuracaklar büyük ihtimalle. Yazılımla onun üzerine bağlanıp işte sana 2-3 kere sorup işte bootloader açmak istiyor musun, istiyor musun, emin misin, kesin mi, son karar mı diyecek. Ondan sonra açılıp sonrasında da ROM'ları çok daha rahat bir şekilde yükleyeceğiz. Şimdi biliyorsun şu andaki halinde işte custom recovery'ler yükleniyor. Ondan sonra bootloader silinip üzerine başka bir şeyler yükleniyor. Biraz meşakkatli ve telefonu kitleme olasılığı da yüksek. Böyle yapmaları iyi olmuş açıkçası. Zaten platform bazında Qualcomm biraz daha bu modlara vesairelere açık olduğu için üreticilerin ekstra güvenlik ve kilit önlemi koymaları pek hoş karşılanmıyordu. Eğer düzgün bir şey yaparlarsa ve bootloader açılan telefonları da garantiye kabul etmeye devam ederlerse bence asıl o zaman işi kurtarmış olacaklar. Çünkü hani bootloader açtın, garanti dışı bıraktın. Tamam sonuçta o telefon şayet işlenmişse, orkuluk yapıp yakılmamışsa, bir şey patlatılmamışsa büyük ihtimalle servis noktasında yazılımsal özel programlarla, arayüzlerle geri getirilebilecek. Öyle de olduğu zaman neden insanları işte garanti sürecinde sıkıntı yaşatsınlar? Bence buradaki işte bu belirli bir noktadan sonraki tepkileri ve kendi izleyecekleri yol burada önemli olacak. Ama tabii ki gönül ister ki bütün üreticiler bootloader'ları açsın. Biz de rahat rahat programlarımızı vesaireleri kuralım.
Şimdi kısa kısa bazı haberlerden bahsedeyim istersen Ender. Çünkü aslında çok fazla gelişme oldu. Bunların bazılarından bahsetmek gerekiyor. Asus'un Zenfone ailesi Türkiye'de satışa çıktı. Zaten incelemesini yakında paylaşıyor olacağız. Burada özellikle Zenfone 6'ya dikkat çekmek istiyorum. 6 inç büyüklüğünde 720p ekranı olan bir telefon. 799 lira gibi de fiyata sahip. Yani özellikle bu telefonun en kritik noktası nedir diye soracak olursanız eğer 3300 mAh'lik devasa pilini gösterebiliriz. Platform olarak Intel'in bir önceki jenerasyonunu kullanıyor aslında. Atom Z2.
Bir Beta'yı kullansa şahane olur.
Mükemmel olurdu. Ha şöyle bir durum söz konusu. Kötü mü çalışıyor? Ya ilginç bir şekilde bazı oyunlarda beklemediğiniz bazı oyunlar akıcı çalışırken mesela bazı oyunlar sıkıntı yaratabiliyor. Örneğin Fruit Ninja. Yani yaptığım denemelerde zaman zaman şişiyor. Şimdiden şişiyorsunuz ama Real Racing 3'e mesela keyifle oynayabiliyorsunuz. Kritika diye bir oyun var mesela. Çok güzel oyunlardan bir tanesidir son dönemin. Şişme yapabilirken başka bir oyunda rahatça çalışabildiğini görüyorsunuz. Yazılım tarafında da şunu söyleyeyim. Arka arkaya telefon benim elimdeyken iki önemli güncelleme aldı stabiliteyle ilgili olarak. İncelemesini yayınlayacağız. Aynı zamanda Zenfone 4 ve 5 isimli 4 inç ve 5 inç telefonlar da var ama donanımlar o telefonlarda biraz daha mütevazı tutulmuş. Bu noktada benim için en dikkat çeken model Zenfone 6 oldu. Bence fiyatı da gayet makul.
Zaten Intel biliyorsun kendini biraz daha bu segmentte yer ettirebilmek adına fiyatları oldukça agresif tutuyor. Hatta bazı üreticiler hani Intel'le telefon yapsınlar diye ciddi anlamda teşvik aldığını da duyuyoruz. Hı hı. İnşallah şey yapar sonuçta telefon insanların işini görebiliyor. Hani bugün benim annem, senin annenin elindeki telefon ARM olsa ne olur, Intel olsa ne olur. Hı hı. Önemli olan bu tarzdaki ki bu çok büyük bir kitle bunların ihtiyacını görebilecek, hızlı çalışacak ve uygun fiyatlı telefonlar olması. Bu da açıkçası bunlardan.
Bu arada Intel demişken Intel'in cep telefonları ve tabletleri için işlemci geliştiren ultra mobil bölümü 2 milyar dolar gibi bir para kaybetmiş. Bu şu an hep itibariyle doğal aslında. Tabletler için hani başka şeylerden belki bahsedebiliriz ama hani cep telefonu dendiği zaman bayağı bir yol kat etmeleri gerekiyor. Hoş Asus var, Lenovo var. Yani Asus'un Zenfone ailesine bakıldığı zaman sadece bu ürün grubu ile bile kısa sürede ciddi pazar payı elde edebilirler. Çünkü fiyat, tasarım, dizayn ve kalite gibi unsurlar açısından ortalamayı tutturan.
İyi cihazlar canım, hakkını vermek lazım yani.
Bir başka para kaybeden firma Microsoft, Surface tablet bölümü 400. En son taşın toplam konsol dediğinden 1.7 milyar dolar civarında bir para kaybetmiş. Yani bakıldığında ilk Surface çıktığından bu yana en ciddi zarar kaybını oluşturuyor. Bunların bir kısmı Windows RT tabanlı cihazlardan geliyor. Hani son Surface 3 bayağı güzel olmuş.
Çok güzel olmuş da çok para be birader yani, şimdi.
Ya bildiğin notebook zaten. Üst seviye notebook yerine satıyor.
Adam onu alır şimdi. X86'da çalışacak özel uygulamaları vardır. Bir şeyleri vardır. Biraz da böyle güç istiyordur. Onu alır zaten. Para kazanıyorsa o işten. Bir profesyonel anlamda kullanıyorsa ücretine çok bakmaz ama biraz daha işte bizim bu tablet dediğimiz şey. Hele ki piyasada 100-200 liraya tabletler zibil gibi dolaşırken. Hani böyle 2000 dolarlara çıkan konfigürasyonlar biraz pahalı kaçıyor tabii.
Diğer taraftan hani paradan bahsediyoruz. Nvidia tarafında Tegra'nın ciddi oranda kâra geçişi söyleniyor Tegra K1 ile birlikte. Orada da muhtemelen eli kulağında diyelim. Google'un yeni tableti Nexus 9 HTC üretim bir cihaz olacak ve Tegra K1 kullandığı söyleniyor 64 bit Tegra K1. Zaten tek başına Google ciddi bir alım da yapmış olabilir o açıdan bakıldığında.
Chromebook'lar gelecek diyor Acer tarafından.
Acer tarafında K1 tabanlı Chromebook'lar olduğu söyleniyor. Tegra tarafı telefonda olmaz ama tablette ve işte Nvidia'nın kendi tableti var bir de Shield tablet. O tür cihazlarda iş yapar çünkü o 192 çekirdekli Kepler tabanlı GPU şu an muadili olmayan bir...
Oyunlarda bildiğin şey yapıyor yani. Borusunu çok rahat öttürüyor.
Özellikle Tegra K1 tabanlı Android setup box'ların çıktığını düşünürsek eğer, set üstü kutuların yani, hakikaten de evimizdeki televizyonumuzu bir hızlı eğlenceli cihaza dönüştürebilecek bir yapıya büründürebilir. Çünkü
efsane olabilir. Bir de ona fan takacağım. İşte saat frekanslarını da yükselteceğim. Normal Shield'da yaptılar ki yeni Shield'da büyük ihtimalle o K1'li Shield olacak. Çok ciddi performans çıkarılabilecek.
Ya çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. 192 çekirdek Kepler mimari bir GPU'm var. Çok hızlı açılan bir kutum var. Hani konsolu bağlayayım, oyun indireyim, oyunu açılmasını bekleyeyim diyene kadar zaten o set üstü kutuyu açar. K1 tabanlı işte cihazında Kritika gibi oyun oynarsın. Hatta joystick olarak telefonu kullanırsın.
Ki joystick de var biliyorsun. Var. Shield'ın yanında, tabletin yanında veriyorlar. İşte Half-Life'ını oynarsın. Yeni portlar büyük ihtimalle gelecek. Trine 2'ler falan da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bildiğim birçok hani o indie games'leri çok fazla grafik istemeyen ama oynandığı zaman çok eğlenceli saatler sunabilecek birçok oyunu çalıştırabilecek bir güçte K1.
Bu arada şunu söyleyeyim. Az önce iPhone 6'dan bahsettik. 9 Eylül lanse edileceği söyleniyor.
19'u da diyen var.
9'u olabilir çünkü neden dersen aslında yeni iPhone'ların lansman sürecine bakıldığı zaman Intel'in IDF etkinliğinin hep denk geldiğini görmekteyiz. IDF'in de aslında 9'u gibi başlayacağını öngörebilirsek eğer aşağı yukarı 9'u gibi çıkabilir. Burada iPhone 6'ya ek olarak aynı etkinlik çerçevesinde iWatch'un yani Apple'dan beklediğimiz akıllı saatin lanse edilebileceği de söyleniyor. Ki beni iWatch'ı en çok heyecanlandıran şey 12 tane sensör olduğu söyleniyor cihaz üzerinde. Yani 12 tane sensör neyi ölçüyorsun sen 12 sensör?
O kadar ölçecek şeyimiz var mı diye bir düşünüyor insan.
Tabii bunlar önemli gelişmeler. Apple tarafını bekleyip görmek lazım. iOS 8'in de beta 5'ini tanıttılar. Artık o da tamamlanmış olması gerekiyor ki. Çünkü cihaz çıkacak iPhone artık. 6 ile birlikte. Bunları bekleyip görmek lazım.
Yapıyorlardır.
Bu arada son haberimiz de şu olsun. Bu bence önemli bir haber. Milli de bir haber. Yine Türk bir grubun geliştirmiş olduğu Bayraktar isimli insansız hava aracı 24 saatten fazla havada kalarak önemli bir başarıya imza attı. Kale ve Baykar grubunun işbirliği yapılan bir insansız hava aracı bu. Gerçekten önemli bir başarı. Ve bu hava aracının %93'ünün milli kaynaklar olduğu söyleniyor. Yani sadece dışarıdan getirilen parçalara bakıldığında örneğin motoru dışarıdan almışlar. Hani nedenini de çok güzel açıklamışlar bence. Diyor ki zaten biz proje kapsamında 12 tane insansız hava aracını teslim edecektik. 12 tane aracın içinde 7000 motor adresine girilmez açıkçası. Şu anda diyor biz Piston tabanlı motor kullanıyoruz ama türbin tabanlı yeni nesil motorlara geçilebilir deniyor projenin ihtiyaç çerçevesinde ve şu örnek veriliyor mesela, diyor ki İsrail'in Heronları ya da Amerika'nın pek çok Predator insan savaracından farklı olarak 2 yerine 3 tane beyin kullanılmış. Normalde bu araçlar otonom olarak iniş yapabilirken bu Bayraktar isimli insan savaracın indikten sonra hangara bile girebildiği ifade ediliyor. Gerçekten de bunlar önemli gelişmeler. Yazılım tarafı yine yerli mühendisliğin bir eseri. Hatta
bu motor tarafında da şunu söyleyeyim, o Heronlar falan bile Mercedes'in otomobil motorlarından devşirme havada.
Şimdi motor bambaşka bir Ar-Ge. Ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor.
Çok ciddi bir bilgi birikimi lazım o iş için, doğru düzgün verimli bir şey.
Gönül ister ki %100 yerli malı olsun. Ama şöyle bir şey söyleniyor. Ben yine bu insan savar aracını araştırırken denk geldiğim videolardan bir tanesinde şöyleymiş, ben yeni öğrendim. Deniyor ki eğer bir ihtiyaç duyduğunuz malzemeyi 4 farklı kaynaktan temin edebilme şansın varsa kendini üretmen zaten zararmış.
Doğrudur.
Dolayısıyla bu önemli, yakın zamanda galiba Savunma Bakanlığı'nda envanterine girecek gibi görünüyor. Umarız bir an önce diğer firmalar da kendi insan savarı çalışmalarını tamamlar. Çünkü bunlar stratejik öneme sahip cihazlar. Benim gerçekten heyecanlandığım haftanın belki en önemli gelişmelerinden birisi oldu. Bir insan savar aracının 24 saat boyunca sıkıntısız bir şekilde havada kalıp tekrar havalanda yere inebiliyor olması gerçekten de önemli diyerek mobilitenin sonuna gelmiş olduk. Bizden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Bu arada bir sonraki mobilitede görmek istediğiniz haberler varsa lütfen videonun altında da yorumlar kısmında bizlerle paylaşın diyerek veda diyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.